Ayrım 17.
İkiko bana tapınakta dilek tutmayı öğretti. Girişte üzeri tahta ızgaralarla kaplı dikdörtgenler prizması şeklindeki sandıklara 5 yen atıp tavandan sarkan çanın bağlı olduğu kalın halatı sallıyor, ellerini iki kez çırpıp bir dilek tutuyorsun. İkiko pek dindar değildir, bu yüzden kolaylıkla dilek tutabilir. Ben bu işi biraz daha ciddiye aldığım için hiçbir şey dilemedim. Meiji Tapınağı gezisini izleyen birkaç gün boyunca Tokyo'nun ünlü alışveriş yerlerine gittik. İkiko'nun arkadaşlarıyla akşam yemekleri yedik, hatta bir seferinde bir karaoke barda İki'nin bir arkadaşıyla buluştuk. İkiko'dan öğrendiğim eski ve hüzünlü bir Japon şarkısını söyleyerek diğer komik turistler gibi alkış toplamaktan da fazlaca utanç duymadım. İki bir yıldan daha uzun bir süredir ailesini görmemiş olduğu için anne babası ve kendinden büyük iki erkek kardeşinin yaşadığı kasabaya gitmek için sabırsızlanıyordu. Doğrusu ben Tokyo'dan sıkılmaya başlamıştım. Shiba'ya doğru yola çıktık. Yaklaşık bir saatlik tren yolculuğunun ardından eve geldiğimizde evde kimse yoktu. Gece yaklaşırken herkes birer birer işten dönmeye başladı. Doğrusu Ikuko ile ailesinin ilk karşılaşmasının oldukça dramatik geçmesini bekliyordum ama yanılmışım. Herkes beni nazikçe selamladı. Ikuko'ya da sanki bir yıldır kendileriyle birlikte yaşıyormuş, sabah hoşça kal demiş gibi davrandılar. Shiba'ya hayat hiç kesintiye uğramamış gibi devam ediyordu. Ikuko ile ailesinin pek yakın olmadıklarını düşündüm önce. Ancak sonra anladım ki farklı dilde konuşsalar da dünyanın her yerinde aileler aynıdır. Mutfakta hep birlikte oturuyorduk. Ikuko ailesiyle neşeli bir sohbete dalmıştı. Bense arada bir seçebildiğim Japonca kelimelerden başka konuşulanlardan hiçbir şey anlamamama rağmen oldukça keyifliydim. Yeniden bir aile içinde olmaktan dolayı mutluydum. Birden kendi ailemi düşündüm. Huzur içinde birbirleriyle konuşan şu insanların kilometrelerce uzaktaki ailemden pek farkları yoktu aslında. İki'nin annesi bana sürekli bir şeyler soruyordu. Çok az Japonca bildiğimi kesinlikle kabul etmiyor, daha yavaş konuşursa kendisini kolaylıkla anlayacağımı düşünüyor olmalıydı. Bu yüzden Ikuko yanımızda olsun olmasın bana sürekli bir şeyler anlatıyordu. Doğrusu Ikuko halimize bakıp çok eğleniyordu. Diyalogdan çok monoloğu andıran bu sohbetlerden birinde farkında olmadan İki'nin kardeşi Satoru ile evlenip Japonya'ya yerleşme fikrini bile kabul ettim. Gerçek ortaya çıkınca Ikuko benimle epey alay etti ama ben annenin beni bu kadar çok sevmiş olmasından dolayı oldukça memnundum. Aileyle kaldığımız bir hafta içinde birlikte pek çok şey yaptık ancak hafta sonu anıları benim için en vazgeçilmez olanlarıdır. Cumartesi gecesi geleneksel bir festivale katıldık. Ikuko ve ben kimonodan daha sade günlük kullanım için tasarlanmış yokotalarımızı giydik. Ayaklarımıza yüksek topuklu geleneksel terliklerimizi geçirdik ve ailece festival alanına gittik. Festival bir okul bahçesinde yapılıyordu. Ikuko küçükken bu okula gitmişti. Geniş bahçe fenerlerle aydınlatılmış, meydanın ortasında çalan orkestranın etrafında bizim gibi yokatalı kadınlar halka oluşturmuş dans ediyorlardı. İki kolumdan tuttuğu gibi beni kalabalığın arasına sürükledi. Halkaya biz de katıldık. Geleneksel Japon dansları konusunda oldukça yeteneksiz olduğumu itiraf etmeliyim. Neyse ki rengarenk yokatalar içinde oradan oraya koşuşturan ve zaman zaman bir havuzun içinde minik balıkları yakalamak için dansa ara veren küçük kızlar bile bana karşı oldukça anlayışlıydı. Ne kadar tuhaf göründüğüm pek umurumda değildi. Geleneksel giysiler içinde bir gaijin olarak herkesin ilgili bakışları altında dansa devam ettim. Pazar akşamı havai fişek gösterisini izlemeye gittik. Pirinç tarlaları arasında uzanan uzun ve dar bir yolda bir saatten fazla yürüdükten sonra gösterinin yapılacağı alana geldik. Herkes çimenlere yayılmış piknik yapıyordu. Kendimize uygun bir yer bulduk. Ikuko hava açık ve yıldızlar parlak olduğu için şanslı olduğumuzu söyledi. Az sonra gösteri başladı. İnsanlar bir zamanların en iyi havai fişekçisinin adını aykırarak şans diliyorlardı. Tamaya, tamaya. Bir an etrafıma gökyüzünde bir anlık ışık yağmur yaratmak için saatlerce yürüyen, gökyüzünden daha aydınlık yüzlerle havai fişekleri seyreden insanlara baktım. Ve çoğumuzun kimi zaman düştüğü bir yanılgıyı düşündüm. İnsan açık havada yıldızların aydınlattığı gökyüzüne bakar ve okyanusta bir kum tanesi kadar küçük olduğuna karar verir. O gece açık havada gökyüzüne bakarken insan aslında ne kadar büyük diye düşündüm. Her birimiz zihnimizi özgürleştirebildiğimiz ölçüde güçlüyüz. Japonya'ya gidip de eski imparatorluk başkenti Kyoto'yu görmediyseniz gerçek Japonya ile tanışmamışsınız demektir. Sabah erkenden Kyoto'ya gitmek için evdekilere veda ettik. Ikiko'nun annesine Türk usulü öyle bir sarıldım ki kadıncağız ilk defa hiçbir şey söylemeden dona kaldı. Tokyo'ya kadar metro ile gittik. Oradan geceyi geçirmek üzere Ikiko'nun anneannesinin yaşadığı kasabaya uğradık. Anneanne deniz kıyısındaki kasabada eski iki katlı bir Japon evinde yaşıyordu. Eve vardığımızda saat epeyce geç olmuştu. Anneannenin uyku vakti çoktan geçmişti ancak kadıncağız uyumamış, yemek hazırlamış, bizi beklemişti. Anneannenin yer sofrasına oturduk. Ikiko ile anneanne sohbet ederken ben de arada bir bana sorulan soruları yanıtladım. Yemekten sonra Ikiko anneannesinden içinde annesinin düğün resimleri ve kendisiyle kardeşlerinin çocukluk resimlerinin olduğu albümleri göstermesini istedi. 5 yaşında iki yaramaz çocuk gibi resimlere zarar vermeyeceğimize dair söz verdikten sonra resimleri görmemize izin verildi. Uzun süre albümlerle oyalandık. Sonra anneanne bize yataklarımızı gösterdi. İyi geceler diledi. Odanın bir köşesinde küçük Buda heykelini içinde barındıran nişin içine Buda'ya sunmak üzere hazırladığı meyveleri yerleştirdi. Sonra odasına çekildi. Japonya'da kimi meyvelerin servet değerinde olduğunu düşününce anneannenin epey yaşlanmış olduğuna kanaat getirdim. Ertesi sabah erkenden yola çıktık. İki, anneannesine veda etmek istemedi. Yoldan ararız onu dedi. İstasyondan anneanneye telefon ettik. Veda etmediğimiz için üzülmüştü. Ikiko'ya bana söylemek istedikleri olduğunu söylemiş. Ikiko kendisinin benim için tercüme edebileceğini iletince anneanne hayır demiş. Ben Elif'le konuşmak istiyorum. Telefonu Ikiko ile paylaştık. İki anneannenin gelecekle ilgili iyi dileklerini tercüme etti. Sonra söylemek istediklerimi Japonca'ya çevirerek onları anneanneye iletmemde yardımcı oldu. 3 saatten fazla süren tren yolculuğunun ardından Kyoto'ya vardık. Yolda Fuji-san'ı görebilmek için uyanık kalmaya çalıştım ama sonunda uyuyakalmışım. Ikinin babası Kyoto'da tatami üzerinde yerde yatabileceğimiz geleneksel bir Japon otelinde bizim için yer ayırmıştı. Otele ulaşana kadar epey sıkıntı çektik ama buna değdi. Sırt çantamın ağırlığından sırtım ağrıyor ve bacaklarımı güçlükle kıpırdatıyordum fakat Japon hamamına gitme fikri beni canlandırdı. Bir Türk hamamına dahi gitmemiş biri olarak herkesin çıplak yıkanmak zorunda olduğu Japon hamamına gitmek düşüncesi beni biraz korkutuyordu. Ama otel yetkilileri bir gaijin olduğum için mayo ile hamama girmeme izin verdiler. O gece deliksiz uyudum. Ertesi gün o güne kadar yorulmak hakkında en ufak bir fikir sahibi bile olmadığımı anladım. Kyoto'da ancak birkaç gün kalabilecektik fakat görülmeye değer o kadar çok şey vardı ki acele etmek zorundaydık. Kyoto'da şüphesiz turistlerin en çok ilgisini çeken tapınaklardan biri Kinkakuji tapınağıdır. Tamamı altından yapılmış bu tapınağa karşı kayıtsız kalmak gerçekten zor. Ikiko şaşkınlıktan ağzım açık tapınağı seyrederken kulağıma fısıldadı. Testereyle bir köşesinden ufak bir parça koparsak zengin oluruz. Kyoto'da tapınaklardan daha etkileyici bir şey varsa o da hemen her tapınağı çevrelen korulardır. Japonya'da ibadet yerlerinin doğadan ve insanlardan ayrı, hükmeden soğuk yüzleri yoktur. Belki de bu yüzden orada Tanrı'ya bir adım daha yakın hissediyor insan kendini. Kiyo Mizudera Tapınağı yüksek bir tepeye kurulu büyük bir Budist tapınağıdır. İki yanı hediyelik eşya dükkanlarıyla kaplı uzun bir yokuşun sonunda tapınağa ulaştığınızda oradan tüm Kyoto'yu seyredebilirsiniz. Her Budist tapınağı gibi oldukça gösterişli olan bu tapınağın arkasındaki tepeler ormanlıktır. Sık ağaçların gölgelediği patikalardan biri sizi küçük, bakımsız ve gösterişsiz kule biçiminde bir yapıya götürür. Bu yapı Kiyomizudera'dan uzakta, yalın ve huzurludur. Küçüktür ama kendinden emindir. Tek başınadır ama yalnız değildir. Dikkatleri üzerine çekmek ya da anlaşılamayacak kadar karmaşık olmak gayretinde olmadığı için dürüsttür. İşte bu yüzden benim için çok değerlidir. Bir de Ohara'daki San Zen'in tapınağı. Ohara'ya Kamo Nehri'ni takip eden yoldan gidilir. Şehir merkezinden otobüsle Ohara'ya doğru yola çıktık. Yol ilerledikçe sessizlik etrafımızı sakin bir uykunun insanı sardığı gibi sardı. Otobüsten inip tırmanmaya başladığımız dik patika boyunca sessizliği bozmanın büyük bir suç olacağı konusunda fikir birliğine varmışçasına hiç konuşmadık. Tapınağa vardıktan sonra hediyelik eşya dükkanlarında bir süre oyalandıktan sonra içeri girmeye karar verdik. gerçekliğin dışında ıssız bir ormanın ortasındaki, yerleri tatami ile kaplı, koridorlar ve küçük odacıklardan ibaretmiş gibi duran bu tapınakta, ilk bakışta olağanüstü hiçbir şeye rastlayamadım. Uzun koridorlarda sabırsızca ilerledim. Koridorların nerede bittiğini merak ediyordum. Yolun sonunda gördüğüm yalnızca küçük bir Japon bahçesinin ormana açıldığı yer değildi. Bahçe, özenle yuvarlatılmış bitkilerden, taş fenerlerden, içinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü göletlerden, diz çöküp başını kaldırdığında gözlerinin içine bakabildiğin birkaç metrelik Buda heykelinden ve çıplak bambu kamışlarından ibaret değildi. Bu, hayatımda gördüğüm en duru manzaraydı. O kadar duruydu ki etrafındaki her şeyi anlamsız kılıyordu. Linenden, kıyafetler içindeki rahiplerden biri bana tapınağın duvarlarından birine boydan boya çizilmiş, belli belirsiz bir gök kuşağı hayaleti gösterip usulca anlatmaya başladı. Ikiko benim için tercüme etti. Bu resmi yapan adamın amacı dünyadaki en sade şeyi resmetmekmiş. Adam 3 yıl boyunca düşünmüş ve bu gök kuşağını çizmeye karar vermiş. Sadelik, bu dünyada ulaşılması en zor amaçtır. Sanzenin'in verandasında oturup dünyayı gezmeyi kafasına koymuş, neden sonra daha büyük kararlar almış olan çocuğu düşündüm. Ikiko, geç oluyor, ben acıktım, artık gidelim dedi. Hayır Iki, henüz çok erken diye yanıtladım. Japonya'dan ayrılırken arkadaşıma veda etmedim çünkü ne ülkeler ne de insanlar birbirlerinden coğrafi sınırlarla ayrılır. En azından bu ikimiz için böyleydi. Uçak, Japonya'nın güneşli gökyüzünde yükselirken bir kez olsun Fujisan'ı göremeden Japonya'dan ayrıldım. Ancak artık bunun pek fazla önemi yoktu. Çünkü biliyordum ki insan kafasındaki tüm sorulara bir anda cevap bulamadığı gibi her şeye birden sahip olamaz. Bu dünyada yaşamın anlamını keşfetmeye çalışmak ya da geçmişten pişmanlık duymak kadar anlamsız bir uğraş yoktur. İnsana güç veren, yaşamın kendisini değiştiremeyeceğine dair içinde uyanan bilinç olmalı. Aynı bilinç bize hayatımızı ne şekilde yaşayacağımızı seçme özgürlüğünü de verir. Japonya'da Sanzen'in tapınağında bir dilek tuttum. Sadece yaşamı diledim. Beraberinde getirdiği ne olursa olsun. Ejderhaların beklediği kent. Nedim Gürsel. Nedim Gürsel 1951 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk öykülerini 1969'dan itibaren Yeni Ufuklar, Yeni Dergi ve Papyrus gibi o dönemin başlıca edebiyat dergilerinde yayımladı. 1970'te Galatasaray Lisesi'ni, 1974'te Paris Sorbonne Üniversitesi Modern Fransız Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede karşılaştırmalı edebiyat doktorası yaptı. 1979. Halen Paris'te yaşayan Nedim Gürsel, Sorbonne Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı dersleri vermekte, Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi'nde araştırma direktörü olarak çalışmaktadır. Kitapları, başta Fransızca olmak üzere tüm Avrupa dillerine çevrilen Gürsel, 1976'da Türk Dil Kurumu, 1986'da Abdi İpekçi Barış, 1987'de Haldun Taner Öykü ve Fransız Pen Kulüp Özgürlük Ödüllerini aldı. 1995'te yayımlanan Boğaz Kesen adlı romanı uzun süre çok satan kitaplar listesinde kaldı. 2000'de yayımlanan Resimli Dünya'nın Çağdaş Türk Edebiyatı'na yeni bir bakış açısı getirdiği söylendi. Başlıca yapıtları, Uzun Sürmüş Bir Yaz, Şeyh Bedrettin Destanı Üzerine, Kadınlar Kitabı, Yerel Kültürlerden Evrensele, Sevgilim İstanbul, Sorguda, Seyir Defteri, Son Tramvay, Pasifik Kıyısında, Balkanlara Dönüş, Boğaz Kesen, Paris Yazıları, 40 Kısa Şiir, Gemiler de Gitti, Aragon, Başkaldıran Edebiyat, Yüzyıl Biterken. Bu bölüm, Nedim Gürsel'in Can Yayınları tarafından 1998 yılında yayınlanan Gemiler de Gitti isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Dökülen kan kurumadı diyor 3 yıldır Slovenya'da görev yapan Cengiz Aktar. Ljubljana'da eski kentin barok yapılarına karşı oturmuş konuşuyoruz. Tüm Orta Avrupa kentlerinde olduğu gibi Ljubljana'nın ortasından da bir ırmak akıyor ve çan kuleleriyle sıvası yer yer dökülmüş sarı, fıstık yeşili, vişne çürüğü evlerin gölgesi vuruyor suya. Ağızlarından ateş yerine dilleri fışkıran, geniş kanatlı, timsah kuyruklu 4 ejderhanın beklediği taş köprünün karşısındaki kahvedeyiz. Oturduğumuz masaya sarkan söğütlerin gölgesi de vuruyor suya. Her şey nasıldı sakin. İnsanlar işinde gücünde, sokaklar, pazar yerleri kalabalık, kahveler tenha. Belli, savaş uğramamış buraya. Ejderhalarınkinden daha korkunç yüzünü göstermemiş. Cengiz Aktar, Galatasaray Lisesi'nden arkadaşım. Birleşmiş Milletler'in göçmen sorunlarıyla ilgili bürosunu yönetiyor burada. Epeydir görüşmedik ama özlem giderecek yerde Bosna'daki son durumu konuşuyoruz. Dökülen kan kurumadı henüz diye tekrarlıyor. Oysa Batı sanki hiçbir şey olmamış, her aileden bir kişi ölmemiş ya da sakat kalmamış gibi. Genç kızların ırzına geçilip okullarla hastaneler bombalanmamış, yüz binlerce göçmen yerinden yurdundan edilmemiş gibi. Dün savaşan insanların bugün kucaklaşmalarını istiyor. Yugoslav Federasyonu'ndan ayrılan ilk ülke Slovenya'da 10 gün sürmüş savaş, daha doğrusu gerginlik. Başkentte bir tek ölü, o da federal orduda görevli bir pilotmuş ve sınırda yer yer çıkan çatışmalarla olay kapanmış. Fazla kan dökülmeden bağımsızlığını kazanmış 2 milyon nüfuslu bu küçük ülke. Batı, her yönüyle Avrupalı olan Slovenya'ya Belgrad'la sınırlarının çözümünde tam destek veriyor. Aynı şeyi federasyondan ayrılan öbür ülkeler için söylemek güç. Hırvatistan binlerce ölü ve Vukovar gibi yerle bir edilen kentlerle ödedi bağımsızlığın bedelini. Orada küçümsenmeyecek bir Sırp azınlık yaşıyordu, doğru. Ama bugün gelinen noktayı daha önceden görüp ona göre çözümler üretilemez miydi? Hırvatistan'da başlayan gerçek savaş Bosna Hersek'te inanılmaz boyutlara ulaştı. Televizyon ekranlarında dehşetle izlediğimiz, Batı'nın çok uzun süre eli kolu bağlı seyrettiği kan ve ateş günlerinin sonu bir türlü gelmek bilmedi. İkinci Dünya Savaşı'nın en uzun kuşatması Leningrad'da yaşanmıştı. Saraybosna bu rekoru da kırdı. 1000 günden daha fazla kuşatma altında yaşayarak. Kenti çevreleyen tepelere mevzilenmiş keskin nişancılar, suçsuz insanlarla çocukları, özellikle de çocukları, kuş avlar gibi sokak ortasına vurdular. Sırp topçusunun ateşlediği havan mermileri kan gölüne çevirdi çarşıları. Kent halkı bir fare kapanında ya da o günlerin deyimiyle bir açık hava hapishanesinde sıkışıp kaldı. Çıldıranlar, sakatlananlar, ölenler oldu ve elbette direnenler. Bu korkunç savaş sırasında gittiğim Saraybosna'daki izlenimlerimi Balkanlara Dönüş adlı kitabımda yazmıştım. Ve bir akşam karartmaya karşın kentin ıssız sokaklarında dolaşırken artık kanıksadığım silah seslerinin yankısına içimden yavaşça yükselen bir çığlıkla karşılık verir gibi bir gün barış olursa yeniden geleceğim buraya diye haykırmıştım. Verdiğim sözü unutmadım ama başka yolculuklar, yeni çalışmalar, günlük dertler beni bir süre bu sözümü yerine getirmekten alıkoydu. Barış da inadına gecikti. Yaşamı pahasına sözün son tıkla birlikte Godot'u beklerken ne kuşatma altında sahneye koyan Harris Pesvik'in yorumuyla Godot kılığında Clinton ya da Mitterrand'ı bekleyen Saraybosna halkının düş kuruklığını tahmin edebiliyorum. Elindeki kopuk ipe bakarak olsun biz de yarın asarız kendimizi diyen Vladimir'i Estragon'un Amaya Godot gelirse sorusuna o zaman kurtuluruz yanıtını verişinde kuşatmanın kaldırılmasını bekleyen kent halkının umudu gizliydi. Bu umut ne yazık ki Dayton Anlaşması imzalanıncaya dek hep ertelendi. Sonunda Godot gelmedi tabii. Gelen haksız bir barıştı. Ama yine de bu barış sayesinde Sırplar ağır toplarını çekip kuşatmayı kaldırdılar. Ne var ki Dayton süreci işlemeye başlar başlamaz dünya kamuoyunun gündeminden düşüverdi Bosna. Savaş boyunca TV ekranlarında boy gösteren aydınlar ortalıkta pek görünmez oldular. Örneğin her söze Besmele ile başlar gibi ben Saraybosna'dayken diye giren pek çok Fransız yazarı 1996 Kasım'ında Paris Yazarlar Evi'nde düzenlediğim Balkan yazarları toplantısına katılıp Bosnalı meslektaşlarıyla kucaklaşacaklarına, Cumhurbaşkanı Jacques Chirac eşliğinde André Malraux'un küllerini Pantone'a taşımayı yelediler. Oysa Saraybosna'ya asıl şimdi gitmek gerekiyordu. Savaşın yol açtığı sorunların hiçbiri çözülmemiş, yaralar sarılmamış, çekilen acılar unutulmamıştı çünkü. Savaş sırasında bombalanmasına karşın yayına bir gün bile ara vermeyen Oslo Bodanje gazetesinin yöneticilerinden Zlatko Dizdarevic'in bir yazısı gerçek bir uyarı oldu benim için. Bir trajediye tanıklık etmek amacıyla Saraybosna'ya geldiklerini söylüyorlardı. Diyordu Dizdarevic. Oysa kentin trajedisinin son bölümü savaş ertesinde oynanmaya başladı. Ne var ki Bosna kimsenin umrunda değildi artık. Bir zamanlar bizi destekleyen aydın dostlarımızı çok özlüyoruz. Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi'nden meslektaşım Rada Ivakovic'in ise bir gün şöyle yakındığını anımsıyorum. Bizim mutsuzluğumuz onların yaşamındaki en önemli olaydı. Televizyon ekranlarındaki varlık nedenleriydi bir bakıma. Bosnalı dostların acısına yine Dizarevic'in deyimiyle söylersek yalnızca bir savaşı değil, geçmiş ve geleceğini de yitiren bir halkın umutsuzluğu eklenmişti. Bu nedenle ikinci bir Bosna yolculuğu kaçınılmaz oldu benim için. Üstelik Saraybosna Havaalanı açılmış, görünürde hiçbir tehlike kalmamıştı. Görünürde diyorum çünkü mayın döşeli bölgelerde bazı insanların havaya uçtukları haberleri geliyordu. Yine yollara düştüm. İlk yolculuğumdaki gibi güvenlik önlemlerine gerek duymadan çelik yelek ve su arındırma ilaçları yerine yanıma Dayton'dan sonraki siyasi durumu değerlendiren birkaç broşür alarak. 3 yıl süren yıkımdan sonra savaş suçlusu Bosnalı Sırp liderlerin sahneden çekilip onlar adına o zamanki Sırbistan Devlet Başkanı, şimdi Yugoslav Federasyonu Başkanı Slobodan Milošević'in görüşmeleri yürütmesi ve Alija İzzet Begovic'in anlayışlı tutumu sayesinde Amerika'nın hakemliğinde Dayton Barış Anlaşması imzalanabildi. Eski Yugoslavya topraklarına belki barış geldi ama savaştan kaynaklanan sorunların sonu gelmek bilmedi. Bosna Hersek Devleti'nin üniter yapısı görünürde korunmakla birlikte Hırvat Boşnak Federasyonu'yla Sırp Cumhuriyeti'nden Republika Srpska oluşan iki unsurlu yönetimi üçlü başkanlık sistemiyle yürütmek pek mümkün görünmüyor artık. Begovic, Krajinšek ve Zubak bir araya gelip ülkenin geleceğiyle ilgili kararları alamıyorlar. Dayton ertesinde yapılan seçimler tüm bölgelerde milliyetçi partileri iktidara getirdi. Uluslararası kuruluşlar savaş boyunca sivil halkın öldürülmesine, yüz binlerce Bosnalı Müslümanın evlerini terk ederken toplu katliamlara kurban gitmesine göz yummuşlardı. Bugünse kötü bir barış iyi bir savaşa yeğdir bahanesiyle belki gerçekçi ama adil olmayan, kalıcı bir barışa katkısı tartışma götürür çözümler öneriyorlar. Her felaket sonrası bir yas dönemi yaşanır diyor Cengiz. 250 bin insan öldü bu ülkede, milyonlarcası yerinden yurdundan oldu. Batı acil ve kesin çözümler dayatmakla hata yapıyor. Dayton imzalanalı 1,5 yıl geçti ama barışın gerçekleşmesi çok uzun zaman alacak bana kalırsa. 3 yıldır bölgedeyim. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, önce savaş suçluları cezalandırılmadan, sonra da halklar arasında ortak çıkarlara dayalı ekonomik ilişkiler kurulmadan barıştan söz etmek hayalcilik olur. SFOR, istikrar gücü, 1 yıl içinde çekilir çekilmez çatışmalar yeniden başlayabilir. Mostor'da bir cenaze töreni sırasında Müslümanlara yaylım ateşi açılması en belirgin işareti bunun. Savaş öncesi Bosna Hersek'te etnik açıdan homojen bölgelerin oranı %5 bile değilken, savaş sonrası etnik temizlik yüzünden bu oran %80'lere varmış bile olsa, Sırbistan'ın gücünün azaldığı da bir gerçek. Yönetim, Batı'nın nasırına basacak durumda değil artık. Görünen o ki, ekonomik çöküşün eşiğinde Milošević'in ülkesi. Büyük Sırbistan hayalinden geriye benzin kuyrukları, boş vitrinler, ödenemeyen maaşlar ve giderek içine kapanan bir toplum, dünyadan kopuk, taşma suyla dönen bir ekonomi kaldı.